أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا أخلاق dersi üzerinedir. Geçen bahsimizde ahlak kelimesinin anlamını ve kökenini beyan ettik. Arz ettik ki ahlak kelimesi huluk kelimesinin çoğuludur ve insanın iç dünyasını, ruhsal yapısını, ruhi özelliklerini beyan etmektedir. Ve arz ettik ki Peygamberimiz dualarında buyurmuşlar ki Rabbim benim fiziksel yapımı güzel kıldığın gibi ahlaksal yapımı da, ahlaksal özelliklerimi de güzelleştir. Geçen bahsimizde şu nükteyi arz etmiştik. Yaratılışın gayesine işaretle arz ettik ki Hak Teala'nın mahlukatı yaratmaktan maksadı onlara nimet sunmaktır. Onlara ihsan etmektir. Allah Tebarek ve Teala'nın zati özelliklerinden olan muhsin özelliği yaratmayı gerektiriyor ve yaratmaktan amaç da insanlara yani bütün mahlukata ki onların başında insan olmak üzere ve bizim de mevzumuz özellikle insan konusudur, kendimizi ilgilendiren boyuttur. Bizi yaratmaktan maksadı sırf bize iyilik etmek, bize ihsanda bulunmak, bize varlık nimetlerini ve kendi ihsanlarını sunmak amacından başka bir gaye söz konusu değil.
Hocam peki Allah Teala bunu neden istiyor? Yani niye kullara nimet?
Zatı özellik, bir her şeyin zatı özelliği artık o sondur. Mesela şöyle diyelim, desek ki her şeyin kendi zatında olan o şey artık sebepsizdir. Başka bir sebebe dayanmaz. Allah Tebareke Teala'nın nitekim vücudu, varlığı vacibel vücuttur. Başka ötesinde bir başka varlık söz konusu değil. Allah'ın sıfatları da öyledir. Allah'ın sıfatları kendi zatındadır. Allah'ın sıfatlarının ötesinde başka bir şey söz konusu değil. İhsan demenin kendisi, ihsan demek yani iyilik yapmak. Allah'ın zatı özelliklerinden birisi iyilik yapmaktır. İyilik yapmak bunu zorunlu kılıyor ki başkası olacak ki iyilik olsun. İyilik karşı tarafı gerektiriyor. İyilik karşı taraf olmaksızın olamaz. Dolayısıyla Allah'ın zatında iyilik var. İyilik yapmak muhsin. İhsan bu zat diyor kendi iktizası gereği iyilik yapmak istiyor. Peki kime? Yoktur başka bir şey. O zaman yaratması icap ediyor. Yaratıyor ki bu iyiliğini sunmuş olsun. Şimdi bizim bu konular irfan ve akaid konularıdır. Onları üzerinde durmadan yani işaret edip geçiyorum. Geldik şeye, bizim ahlak boyutuna inşallah bunu ilişkilendirmeye çalışıyorum. Şimdi biz insan olarak, mazumuz insan. İnsan olarak dedik ki bizim iki boyutumuz var. Bir, beden boyutumuz, cisim boyutumuz, görülen, dokunulan, hissedilen ve cisimsel yapımız var ve bir de ruhsal yapımız var. İç dünyamız, dış dünyamız diyelim. Allah Tebaraka Teala hem dış dünyada bize iyilik yapmak istiyor. Yani bizim hem dışımızı da dış bedenimizde veren odur. Bedeni vermekten maksat bedensel nimetleri bize sunmasıdır. İç dünyamız, ruhsal boyutumuzu da yine bize nimet sunmak, iyilikte bulunmak istiyor. Allah'ın amacı budur ki mümkün olan bize en yüce nimeti sunsun. Niçin? Çünkü Allah Tebarek ve Teala'nın zatı özelliklerinden birisi de ya cevaptır. Yani sonsuz cömert. Allah'ın sıfatları hepsi sonsuzdur. Nihayeti yok. Nihayeti olmadığı için ister ki fakat ihsan etmekle kalmasın. Aynı zamanda sonsuz ihsanda bulunsun. Nihayeti yok ihsan. Peki dolayısıyla biz insanlara sonsuz ihsanını sunmak istiyoruz. Biz insana sonsuz ihsan neyle olabilir? Şununla olabilir ki, yani bizim alabileceğimiz, bizim kapasitemizin neyi kaldırırsa nimet olarak, ihsan olarak bizden esirgemez. Allah'ın bu zatı özelliği şunu gerektiriyor ki, nimet olarak biz neyi kaldırabiliyorsaksa, neyi alabiliyorsaksa esirgemeden bize sunur. Bedensel olarak bize sunabileceği, yani bizim bedenimizin en mükemmel, en kemali neyse onu bize verirsin. Esirgemez. Bizim Allah Tebarek ve Teala ister ki bedenimiz olarak en mükemmel konumda olalım. Yani sağlıklı olalım. Yani bütün organlar ki bize fiziksel bedende gerekiyor, eksiksiz olarak verirsin. Ve onların en kemal noktaları neyse o konumda olsunlar. Bunu ister bizler. Yani Allah tarafından öyle bir şey, böyle bir his yok ki, böyle bir beklenti Allah'tan olmaz ki istesin ki bir kulu bedeni yönden fiziksel boyutuyla ona nimetini esirgesin. Dolayısıyla bizim, yani zaten bizim de kemalımız, bizim de Allah Teala bizim bu nimeti niye bize sunuyor? Çünkü bizim mesud etmek, saadet men etmek için. Bizim fiziksel saadetimiz budur ki fiziksel boyutumuzla en mükemmel konumda olalım. Hem örneğin mesela elimiz, kolumuz hem mükemmel olsun, hem çalışır noktada olsun, hem sağlıklı olsun. Bütün bedenimizle ilgili, bütün ağzımız öyle. Keza ruhumuzla ilgili de Allah Tebarek ve Teala ister ki ruhsal, manevi nimetlerinin en mükemmelini insanın ruhuna sunsun. O taraftan bir esirgeme yoktur. O tarafta bir cimrilik söz konusu değil. O halde bizi insan yaratmaktan amacı budur yani. Yaratmaktan amacı budur ki bize hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak en saadeti yaşatsın bizi. En üstün saadeti. Bu da bizim yani bu boyutlarda kaldırabileceğimiz en mükemmel konumda olmamız da mümkündür. Ama bu bir amaçtır, yaratılış amacıdır. Ama realite olarak görüyoruz ki hem bedende hem de ruhta biz en mükemmel konumda olamıyoruz. Bedenimiz hasta oluyor, sağlıklı oluyor. Bedenimiz eksik oluyor veya salim oluyor. Birimiz bedensel nimetlerin bir kısmından mahrum kalabiliyoruz. Bunların da hikmetine, felsefesine, gereğine, bunlar neden kaynaklı? Bunlar Allah tarafından, Allah'ın zatından kaynaklanmadığına geçmiyor. Bunlar irfani, felsefi konulardır. Ama realite olarak budur. Görüyoruz ki bedenimizde farklılıklar var. Birilerimiz mükemmel olarak sağlıklı bir bedene sahip olduğumuz halde bazıları da eksiği var, kusuru var bedeninde. Ya daha sonra mesela dünyaya geldikten sonra ya da dünyaya gelmeden önce de bir takım nedenlerden dolayı öyle olur. Bu insan bedendeki nitekim bu mükemmeliyeti kaybetmesiyle mutlaka bu açıdan saadetini yaşayamıyor dünyada. O kusuru oranında huzursuzdur. Kusuru oranında acısı var. Allah bu acıyı bize tattırmak istemiyor, yaşatmak istemiyor. Allah diyor ki bu açıdan en mutlu halde o. Ama ana bir takım gerekçelerden dolayı biz bunu bu dünyada yakalayamıyoruz şu anda. Bu yüzden bize ilim gerekiyor, bir takım bilgiler gerekiyor ki bedensel mutluluğu, saadeti, mükemmeliyeti neyle sağlarız? Bu açıdan bir beşer araştırmış ilim olarak peygamberlerin de yardımıyla tıp ilmini geliştirmiş. Tıp ilmi insanın bedeni açısından olan hastalıklarını, eksikliklerini, kusurlarını giderme yöntemi ve bedenin mükemmeliyet, sıhhat, afiyet içerisinde sağlamlık, selamet boyutlarında bize yardımcı oluyor. Tıbbın konusu bu. Nasıl olabilir ki bir insan gözü sağlıklı olabilir? Nasıl olabilir ki eğer hasta ise hastalıktan kurtulabilir? Bunun çarelerini beyan ediyor. Bu tıp ilmi insanın bedeniyle, konusu insanın bedenidir. Ne açıdan? Selamet, afiyet, hastalık ve eksiklik açısından. Mukayyesi insanı hastalıklardan ve kusurla eksikliklerden, selametsizliklerden arındırıp insana sağlıklı, selamet içerisinde, afiyet içerisinde olan bir bedene sahip olmasını sağlamaktır. Bu tıp ilmi. Ama bizim boyutumuzun bir boyutu büyüdü. Ama bizim iç dünyamızda var, ruh dünyamızda var. Ruh dünyamızda da aynen bedenimizde olduğu gibi biz realite olarak, bil fiil olarak görüyoruz ki tam anlamıyla o mükemmel boyutta ruhumuz olamıyor. Ruhumuzda hastalık var, sağlıksızlık var, sağlıklılık var. İç ruh boyutumuz, mesela bir insan düşünün ki aklı sorunu olsun. Aklı mükemmel olamaz. Ve bir şekilde bir akli hastalığa düşer olsun. Bu insan mutlaka ruhsal saadeti yaşayamıyor. O sahip olduğu eksiklik oranında acısı var, mutsuzluğu vardır. Veya bir takım ruhu özellikler. Ruhu özelliklerin bir kısmında bakıyoruz ki biz çok huzurlu olabiliyoruz bir takım özelliklerle. Bir takım özelliklerden huzursuzluk hissediyoruz. Örneğin eğer ruhumuzda bilgelik hissedersek, kendimizin bildiğimizi, ilim ehli olduğumuzu, anladığımızı fark edersek huzurlu oluyoruz. Öyle bir yerde ki gördük ki bizde bir cehalet var, cehaletimizden huzursuz oluyoruz. Asla istemeyiz bize cahil deriz.
Evet.
Yani haleti yani hoşhal ve yani yani saadeti ve saadeti menevi yani ben. Yani ضد افسردگی، حالت افسردگی هست، یکم حالت راحتی و
یعنی راحتی همراه با معنوی
حالتی روحی، راحتی روح که روح مثلا احساس میکنه که دیگه اصلا غم و غصه نداره، آرامش روحی که خیلی خودش را مثلا با آرامش با خوشحالی حس میکنن و هیچ وقت مثلا غم و غصه و درد و کمبود احساس نمیکنه. مثلا این حاله خداوند میخواد که ما در این حال باشه، روح همیشه در حال سعادت باشه. سعادت روح معنوی ما این است که روح ما اون کمالی که لایق است، اون مکملیتی که به اون لایق است برسد، او کمالده اولا اکسی olmuyor. Bir de mesela bizim elimiz olmazsa fiziksel olarak rahatsızlık hissediyoruz. Eğer ruhun da bir boyutunda bir eksiklik hissederse kendisinde, ruhun da bir takım şeyleri var, bölüm güçleri var. Bakınız bizim fiziksel bedenimizin güçleri var. Ne güçleri var? Mesela görme gücü var, hissetme gücü, 5 tane duygu da havası kemseye beden. Ne bedenin 5 tane duygusu. Nedir? Görme, duyma, tatma, kokulama, hissetme. Ruhun da böyle. Ruhun nedir? Taakkul etme, akıl etmek, anlamak. Bir. Genel kuralları. Yine tevahhum etmek. Yani incelikleri kavramak. İki. Tahayyül etmek. Yani hayal. Hayal dünyamız. Tehayyül, alem-i hıyal. Ki ruh mitun-i hıyal tehayyül bekonur. Nekşehayi der zihniş icad bekonur. Hıyalhayi. Kuvve-i gazeliye. Öfkelenme, savunma. Düşmana karşı kendisini savunmak hissi. Kuvve-i şehebiye. Yani hashayi nefsani. Yemek, içmek gibi istekler. Bunlar insanın kuvve-i şehebiye. Bu beş şeyle yani nedir? Kuvve-i nefsi. Eğer bir kimsenin hıyal dünyası da hastalığı olur. Normal mesela diyelim hayal dünyası bozulursa bir insanın, mesela diyelim hayalinde kötü şeyler canlandırır. Korku, absürt, bunlar bir ruhu hastalık meydana gelir. Her zaman zihninde kötü hayaller olur. Yahut da hayali iyi çalışmıyor. Bu rahatsızdır. Saadetli değil. Ya aklında bir arıza olur. Ya kuvve-i şehadiyesinde, yani isteklerinde. Düşünün bir insan ki yemekten şeyden kesilmiş. Hastalıktır. Bir insanın yeme içme arzusu olmuyor. Nihayetinde bu isteği kaybettiğinden dolayı yeme içmeyi olmaz ve gıda ona ulaşmadan öler. Bu his, istekler, ruhun içindeki istekler, kuvve-i şehadiye ruhun bir boyutu. Kuvve-i gazeliye, yani insanın kuvve-i gazeliyesi hastalıklı olan, aşırı veya da zayıf olan. Düşmana karşı, düşman bunun her şeyini mahvede bu hiç tepkisiz kalan. Bu savunma hissi bunda olmuyor. Buraya yaşayamaz. Velhasıl bu kuvve-i hemse nasıl ki bedenimiz 5 hisle donatılmış, ruhumuz da yine 5 tane duyuyla, 5 kuvveyle donatılmış. Bunların da yine mutluluğu en mükemmel şekilde olmaları, en sağlıklı şekilde olmaları ve hastalıktan arınmış olmaları da olur. Eğer bunların birisinde bir hastalık olursa bu insan mutluluk hissedemez dünyada. Hissetmiyor zaten. Bakınız kendinize baktığımızda ruhumuzdaki bir arıza bizi, hayatımızı böyle mücevherat içerisinde de olsa anlamsız kılıyor. Düşünün ki bir insanın aklında arıza var, bunu en mükemmel sarayda yaşatıyorlar. Bu mutlu mudur? Bak mutlu değildir. Dolayısıyla Allah Tebareke ve Teala bizi istiyor ki bu iç dünyamızla ilgili de niyetlerini sorsun. Yani aklın en son derecesi. Kubbe-i hayalin en mükemmel halini. Kubbe-i şehriye, kubbe-i gazebiyenin en mükemmel halinde olmamızı istiyor. Sağlıklı. Ama gel gör ki realitede bu yok. Realitede biz bedenimizde eksik kusurlarımız, hastalıklarımız olduğu gibi ruhumuzda da bir takım eksik kusurlar ve şeyler oluşmaktadır. İşte ruhun sağlıklı olma halini, ruhun kemal noktasında olma halini ve hastalıklardan arınma yöntemlerini bize öğreten ilmin adı da ilmul ahlaktır. Ahlak ilminin konusu nedir? Ahlak ilminin konusu ibarettir. İnsanın ruhu hastalıklarını teşhis edip tedavi etme ve ruhun sağlıklı ve afiyet içerisinde mükemmel olarak olma halini bize göstermektir. Ruh budur. Şimdi burada bu ahlakın konusudur. İnsanın öte yandan insanın eylemleri, davranışları, hareketi, dünyadaki yaşayış tarzı. Nitekim onun fiziksel boyutunu sağlık ve hastalık yönünde etkiliyor ise dünyadaki yaşayış tarzımız, hareketlerimiz bazen bizi sağlıklı kılar, bazen de hasta eder. Yemek tarzımız bizi fiziksel olarak hastalığımızın veyahut da sağlıklı olmamızın güçlerindendir. Doktorlar mesela bize deyince şunu ye, şunu yeme. Böyle yesen sağlıklı olursun, böyle yesen hasta olursun. Şu davranışlar seni mesela yiyen ki güneşe karşı direkt bakman gözün hasta eder. Güneşe direkt bakma. Misal. Gözün güneşe dikme. Işınlardan korun. Filan. Bizim ne hangi davranışlar bizi hasta eder, hangi davranışlar bizi sağlıklar, bunu bize öğretiyor doktor. Tıp olarak. Ahlak da öyledir. Ahlak ilminde de bize davranışlarımız, eylemlerimizden hangi eylemlerimiz bizi ruhen sağlıklı ve mükemmel olmayı sağladığını ve hangi eylemlerimizin bizi ruhen hasta ettiğini ve nakıs ettiğini, ruhumuzda arıza yarattığını beyan eder. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ne buyuruyor Allah Teala? Buyuruyor ki İstecibu lillah ve lirresul. Allah'a ve Resul'e icabet edin. Evet deyin, buyurun deyin. Ne zaman? İzâ de'âkum lima yuhyîkum. Ki onlar sizi çağırırlar, size canlılık, hayat veren şeye. Buradan anlıyoruz ki ruhun bir canlı olma hali var, bir de ölmüş ruh hali var. Ölmüş ruh. Dünyadayız ama ölmüşüz. Ruhun bir boyutu. Bir boyutu ölüyor. O ölen boyutunu diriltmenin yöntemleri Peygamberin ve Allah'ın davetindedir. Bu yöntemlerin bir kısmı da bu ahlak ilmine yansıyor. Ahlak ilminden biz ruhumuzu nasıl diriltebiliriz? Ya da ruhun bir boyutunu, hangi boyutunu? Kalbi. Kalbi ölmüş. Ölen kalbi nasıl diriltebiliriz? Veya neler kalbi öldürür? Ruhun bir boyutu da kalptir. Bu kuvvelerinden, güçlerinden birisi kalp boyutudur ki o başka bir şey. Yani bu kuvve-i hamsenin ötesinde. Biz dedik ya orada beş tane güç var. Akıl, hayal, tevahhum, cehalet, gazap boyutları. Bir de bunların arkasında, bunların ötesinde, bunları açtıktan sonra ruhta kalp boyutuna ulaşıyoruz. Kalp boyutu bunun ötesindedir, bunların ötesindedir. Kalbin bir diri olma hali var, bir de ölme hali var. Bir takım eylemler kalbi öldürür, bir takım eylemler de kalbi diriltir. Ahlak ilminde işte bunlardan da bahsedilir. Bize nelerin kalbi öldürdüğünü, nelerin kalbi dirilttiğini bahsedilir. Diriltmek. Zindekerden. Ve diriltmek zindekerden. Çi çizha kalbira bir mirane ve çi çizha kalbira zinde mi kune, ehya mi kune. O yarima yardımda. Peki bu eylemler ruha nasıl yansıyor? Ruhun yansıması, yani bunlar nasıl icat ediliyor? Yani nasıl olur ki insanın ruhunda, bizim bu hareketlerimiz ruhunda hastalık veya sağlık meydana geliyor? Bunun yöntemi işte buyuruyor ki meleke, melekedir. Meleke ile oluşuyor. Yani ne demek? Bakınız şu var. Biz, nitekim dünya hayatında böyledir. Misal arz edeyim. Bir insanı düşünün ki henüz şoförlük bilmiyor, acemidir. Bu ne yapıyor? Yavaş yavaş gidiyor eğitim alarak artık şoförlük yapabilme kabiliyeti oluşuyor. İlk önce arabaya bindiğinde elağı titrerdi. Arabayı kontrol etmekte çok zorlanırdı. Ama daha sonra iş kendisine öyle kolay olmuş, hiç düşünmeden, hiç farkında değil. Cemil onlarla konuşuyor. Ama arabayı kontrol ediyor, el ayağı, onun hiç farkında olmadan çalışıyor. Peki bu neyle oldu? Bu ilk başta, yavaş yavaş, ilk şoförlüğü arabaya bindiğinde ne eli bunun alışkandı, ne beyni alışkandı, ne ayağı alışkandı, acemiydi. Bunları biraz tekrarlamakla buna adet edindirdi. Yabdat, be'ebleş, be'desteş. Ve payeş ki çigune mihtemalen ranenlegi bir kunet. İmra batı kalp encanlar batı kira. Evvel ve yek saat, ben du saat, sis saat, ben de den saat bir ki diye. Hem desteş adet kerdi, hem zeyneşti ki hud kar şudu. Hem payeş hud kar şudu. Bidune tefekkur. Bidune tefekkur hemen hud kar encam, kar encam ile. Nevişten ders. Evvel elimize kalem aldığımızda doğru örüntü çizgi çizemiyor. Bize ilk başta yazıyı çizgi çizmekle. Hele bir doğru çizmeyi öğretmek. Bu el alışkanlığı. Yavaş yavaş şimdi ne olmuş ki otomatikle yazıyoruz. Hiç bazen harflara bakmadan yazıyoruz. Bu neyle oldu? Bu işte ruhtan meleke olmuş. Meleke yani ruhun biçimlenmesi, o özelliği alması. Meleke neyle oluşuyor? Eylemle, hareketle. İlk başta sen bilmediğin bir şey yapıyorsun. O yapmayı tekrarlamakla ruhta, ruha sen o damgayı veriyorsun, o özelliği veriyorsun. Ruh o biçimi alıyor. O aldığı biçime meleke veriliyor. Meleke neyle icat edilir? Yapılan davranışlarla. Biz anneden dünyaya geldiğimizde hiçbirimiz hiçbir melekeye sahip değiliz. Ne yürümeyi, ne konuşmayı, ne yazmayı, hiçbir meleke yok bizde. Yavaş yavaş o çocukluk döneminden başlayan hareketlerle, eylemlerle birçok meleke oluşuyor bizde. Konuşma melekesi. Yazma melekesi, yürüme melekesi ve herkese. Sanat melekesi. Bu meleke oluştuğunda ruhumuzda ruh artık Çünkü bu bedendeki organları, bu bedenin azasını kontrol eden nedir? Ruhdur. Ruh ilk başta bunları kontrolünü bilmiyor. Ya gördük ihtiyaç gereği, hissetti ki elini hareket ettirmesi gerekiyor. İlk önce elini nasıl hareket edeceğini bilmiyorum. Bir, iki, yanlış. Daha sonra elini kontrol etmeyi alışmış oldu. Elin kontrolü eline geçti. Artık daha düşünmeden, zorlanmadan elini kontrol ediyor. İşte ruhun bedendeki sağladığı kontrola meleke denir. Ruh, o meleke, her meleke ki ruhta olsa, o meleke gereği bedeni artık fikretmeden, zorlanmadan kontrol etmeye başlıyor. Bizim davranışlarımız da, dış davranışlarımız da ruhumuzda bu melekeleri oluşturuyor. Melekeler iki kısma ayrılıyor. Bir, bize faydalı olan melekeler. Yani bedenimizi ve ruhumuzu hasta etmeyen melekeler. Belki onlara sağlık veren, onları ihya eden melekeler. Her meleke ki o meleke bizim kemalımıza, yani en mükemmel konumda olmamıza engel değil, o meleke meleke ona fazilet denilir. Kemal denilir, üstünlük denilir. Güzel ahlak denilir o melekeler. Ama her meleke iki o bize zarar verir. Ya bedenimize ya ruhumuza. Ne zarar verir? Zarar vermesi bunun olur. Ruhun ve bedenin mükemmel konumda olmasını engeller. O da rezilettir. Ona da rezilet denilir. Rezilet. Rezilet gelmeden bizim düşünce var. Rezil olmaktan gelir. Rezilet. İnsan mükemmel olmadığı konumlarda başkalarının karşısında ne oluyor? Utanıyor. Rezil oluyor. O melekeler ki bizi diğerlerinin karşısında küçük düşürüyor. Kendi ekranlarımız karşısında. Kendi emsallarımız karşısında. Aşağıda olmamızı sağlıyor. Onlara rezilet, yani bizi rezil eden, bizi düşüren, aşağılayan özellikler deniliyor. İşte ilmül ahlakta hangi fiilin hangi melekeyi yarattığını, hangi fiilin rezilet menşei olduğunu, hangi fiilin fezilet menşei olduğunu ve dolayısıyla eğer var ise bedenimizde, ruhumuzda bu reziletlerden nasıl kurtulabiliriz? O yöntemleri bize öğretmiş oluyor. Biraz da buradan okuyalım. Bu ibaretten gidelim.
Hocam, buyur. İnsanın ruhu salim olursa bedeninin salimliği daha kolay olur.
Tabii tabii. Salim ruh, sağlıklı ruh bedeni de sağlıklı kılar. Hasta. Yani sağ. Diyorlar ki sağlıklı akıl, sağlıklı bedende olur ya, aslında böyledir, aksidir. Yani sağlıklı akıl, sağlıklı bedeninde şeyidir. Eğer bir insanın bedeninde bir, yani birçok hastalıkların menşei ruhsal şeylerdir yani. Ruhsal problemler, fiziksel problemlere de neden olur.
O zaman ruh hülyat, beden hülyat mı
oluyor? Ruh. Bakınız ilk başta beden sebeptir, ruh mu sebeptir? Yani meleke aslında. Dönüşte böyle olur. Aslında daha sonra ruh sebep olur, beden mi sebep oluyor? Yani mesela Allah Teala ya peygamberimizle buyurdu. Dünyaya gelirken çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir. Daha sonra anne baba onu Yahudi, Hristiyan veya Müslüman kılar. Yani ne demek? Yani davranışlar, ailenin davranışları çocuğun gitgide o melekeleri kazandırır. Müslüman melekesi, Hristiyan melekesi ya Yahudi melekesi onda oluşmuş olur.
Hocam, bütün mesela beyni inke kudumeş
مقامش مثلا مهمتر، سلامت روح مهمتر یا سلامت بدن میشه فرق قائل شد یا نه حتیش
به یک بله البته سلامت بدن روح مهمتره. چرا؟ سلامت بدن بالاخره گذراست، این در اینجا قاعد آمد، سلامت بدن هم مهمه، ولی فرض کن اگر کسی نتونه سلامت بدنش رو حفظ بکنه، این بدن با انسان تا آخر عمر است، از این بالاخره جدا میشه. ولی روح چیزیست که دیگه با ما هست تا ابد، ولی اگر ما در روح مرضی داشتیم، اون دیگه غیر، اگر اون را در این دنیا علاج نکردیم این مرض روح را، علاج او دیگه غیر ممکن میشه، دیگه در با ما هست الالبد و همیشه از طرف اون مرض دیگه نگران خواهیم شد.
و در روح از سلامت بدن مهمتره.
بله.
چون برای
عبد تا عبد بله درست. خب میگه که برای روشن شدن مطالب فوق آشنایی با چند اصطلاح لازم است. این کاش من اصطلاح بیلمم بیر ملکه. اینجا یه مثال میزند که انسان موجود دو بعدی، انسان اکی بعدلو، بعد یعنی بعد، اکی بعدلو رنگی بارلکتر، یعنی مرکب از بدن، بدن مادی و نفس غیر مادی است. یعنی انسان بیر بیلشیم دیر که مادی بیر بدنی وار، بیر ده نفسی غیر مادی، غیر مجرد اولان نفسی و روحو وار. حالا روحون مجردیینه دلیلر بمیرون، برده وار بیوکو، ایرمیا حالاکتا اردان بحسیدنه. هر یک از این دو جز وجود انسان، انسانın bu iki parçasından her birisi halat ve sıfatı idaren, her birisinin bir takım halatı var ve sıfatları var. Hal ile sıfatın farkı budur ki, hal yani bir durum, halat hepsi durum ama sıfat yani özellik. Durum değişir, değişken, çabuk değişir ama sıfatı değiştirmek biraz zor olur. Mesela bedeni maddi insanha ra این گونه توصیف میکنیم، انسانی مادی بدنی böyle vasıflandırıyoruz. İnsanı bulند قامت یا کوتاه قامت. Şimdi diyoruz ki insanın bedeni uzun boylu kısa boylu. İnsanı sefil ruh, burada yazıp sebze ruh. Bunu deyin ki sorh ruh. Ben insanı sebze ruh ilk olarak görüyorum. Yok yani. Yani yeşil yüzlü insan yok ama kırmızı yüzlü insan.
Ha?
Yok. Bu iştirak. Bu da soklu yerde. Kırmızı yüzlü insanlar.
Kırmızı yerde.
Ve insan-ı mecruh, bu da yine bir yazan. İnsan-ı nakis ya insan-ı selam. Selam değil, salim. Bu da. Öyle mi? Evet. Görmüyor öyle bir şey. Yani bu insanın bedeni diyoruz ki nakis veya salim. Bu beden. Hemen doğru ki از مثال های فوق پیداست کارکی مثاللاردن anlaşıldığı gibi حالت ها و صفات بدن مادی انسان ها برخی تغییر ناپذیرن و یا به کلی تغییر میکنن. یعنی که بو درمی درمی درمی anlaşıldığı gibi انسان بدنسل ادرده ایک قسم بود. بعضلار var ki değişken değil, kalıcıdır. Bir takım özellikler var ki kalıcıdır. Örneğin insanın yani beyaz tenli veya hatta kırmızı tenli olması. Ki bu değişmez genellikle yani kalıcıdır. Ya mesela uzun boylu kısa boylu olması. Bazı haletleri de var ki mesela diyelim değişkendir. İnsanın hasta olması veya sağlıklı olması gibi. Yani bulendi ya kutahi yek ferdi bari buluk çağına gelen bir insanın uzun boylu veya kısa boylu olması sifeti ise ki tegyir demiyor. Genellikle daha değiştirmesi zor. Veli şahsi ki der eseri bimari tebmi kune bir insan ki hastalık yüzünden mesela ateşe çıkmıştır ve sürat-ı uter eseri harareti, hararet soğuk müşemel ve onun yüzü bu hastalıkla vücudundaki hararetten dolayı kızarmıştır. Bizudi ve besez mualece çok çabuk olarak mualece edildikten sonra mualece harareti bedenu tabi'i müşemel bu bunun mualece ettikten sonra bunun bedeni normalleşir harareti ve surhi sureteş bertaraf müşemel vücudundaki kızartıda gitmiş oluyor. Normal rengini alıyor. Diyor bedende böyle olduğu gibi halat ve sıfat-ı nefs-i insan biz dügune hem insanın sıfat, ruhsal sıfatları da iki çeşittir. Belki bir sürat diğer gün müşemel bazı halları var ki çok çabuk değişir. Belki diğer paydar hastan bazıları kalıcıdır. Sıfat-ı paydar-ı nefs bir sadece tehliye ne mi kuran? İnsanın ruhunda yerleşmiş, kökleşmiş sıfatları çok sadelikle kolaylıkla değişmezler. İn sıfat-ı paydar. Peki bu paydar, kalıcı sıfatlar nasıl meydana geldi? Diyor ki bu işte yapılan eylemlerin tekrarlanmasıyla. Der eser-i tekrar-ı e'mad-ı khas eder insan pedidar mişelen. Bir takım emelleri tekrarlamakla insanın ruhunda meydana geliyor. Eğer kesin bir hal sifat-ı paydar ile derlesi hiç pedid avere eğer insan istiyor ki bir kalıcı özellik insan kendi ruhunda meydana getire bayet e'mal-i mutenasib ve un sifat ile o sifat-ı uygun emelleri büsyar tekrar kune çok tekrarlanmalıdır ki der eser-i tekrar-ı in e'mal bu amelleri tekrarlamakla sifat-ı paydar derler sifat-ı nihayet onun ruhunda kalıcı özellik meydana gelir. Ki onlara meleke minamen işte ruhtaki kalıcı özelliğe meleke deniliyor. Ve ezin pes her bak, bundan sonra diyor bu kitapta her bak meleke rafikar-ı burin eğer meleke kelimesini kullanırsak meksud nedir? Sifat-ı paydar der nefs-i insan kâhidmûn insanın ruhunda kalan kalıcı özellik. Bu insanın ruhunda bu meleke oluştuğundan dolayı eğer bir insan bu kötü bir melekeyle dünyadan gider ise artık hiçbir zaman ondan kurtulması kolay değil, kurtulamayacak ve her zaman o acıyı taşıyacaktır. Yani kendisine beraber götürecek. Mesela bir örnek arz edeyim. Yani örneğin bu insanın mesela diyelim ki hasut olan bir insan hesadetle veya de tekebbür kibirle giden bir insan dünyadan kibir duygusuyla kıyamette bunun şekli küçük olacak. Ayaklar altında kalacak bir boyutta olacak. Şimdi bu ayaklar altında kalacak, ezilecek burada. Burada büyüklenmiş ya, onu ezilecek. Bu ezilme boyutunu bu ruhunda kendisinden beraber taşıdığı için nereye gitse küçüktür. Burada ayaklar altında kaldı, ezildi. Burada mı kaçsa, odaki yerde de yine ayaklar altında kalacak. Yani bundan kurtulması mümkün değil. Dolayısıyla ya mesela eğer insanın bazı o kötü melekeleri kıyamet günü insana korku verici şeylerin varlıkların canlanmasını sağlayacak. Yani örneğin görecek ki etrafını yılan akrep sarmış. Bu yılan akrebi meydana getiren bunun kendi ruhudur. Kendi ruhu da kendisinden beraberdir. Buradaki yılan akreplerden kaçtığında oraya gittiğinde orada da yine aynı şeyleri görecek. Kurtulması orası değil yani. Dolayısıyla eğer güzel melekelerle bir güzel ruhla dünyayı terk ederse nereye gitse o güzellikler içerisinde olacak. Ama kötü melekelerle gitse bundan kurtuluş yoktur. Nereye gitse kötülüğüyle kendisine beraber gitmiş olacak. Çünkü ruh onunla beraberdir. Ruh odur. Kendisidir. Buradan gidiyor oraya yer değiştiriyor. Yine aynı ruhtur. Ve aynı üretimleri sağlayacağından kurtulması olası değil. Velhasıl arz edeyim ki meleke nedir? Meleke insanın o kalıcı özellikleri, sıfat. Bu kalıcı özelliklerde ikiye bölünür dedik. Bir fazilet, bir de raziler. Yani insanın hayır veren, fayda veren, kemal sağlayan ve insana acı veren özellikler ki burada kalmış olduk artık. Vaktimiz tamamlandı. İnşallah gelen haftada devamını hazırlayalım.